Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'la birlikteyiz. Kendisiyle hem sıcak gelişmeleri konuşmak istiyoruz, değerlendirmelerini merak ediyoruz. Hem de Emek Partisi 10. Kongresine gidiyor. Kongre yaklaşırken kongre hazırlıkları nasıl devam ediyor? Bunları kendilerine sormak istiyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Şimdi gündem çok yoğun, her açıdan yoğun. Yani ekonomide çeşitli gelişmeler var. Siyasi olarak tartışmalar zaten devam ediyor. İşçi eylemlerini irili ufaklı görüyoruz. Buralarda çok sıcak gelişmeler var. O yüzden biraz önce sıcak gelişmeleri dair yorumlarınızı merak ediyoruz. Sonra da Emek Partisi 10. Kongresi'ne nasıl hazırlanıyor diye sormak istiyoruz. Öncelikle şuradan başlayalım. Biraz aslında en kapsamlı olandan başlayalım. İsrail-Filistin meselesini sormakla başlamak istiyorum. İsrail'in Filistin'e bombalaması ve saldırıları dolayısıyla devam ediyor. Şimdi birkaç günlük insani ara verilmişti. Bu işte uzatıldı yine birkaç gün. Böyle devam ediyor bir yandan. Ama bir kesin ateşkes yok. Dolayısıyla sizin ilk günden beri açıklamalarınız, çeşitli eylemleriniz oldu. Filistin'in yanında olduğunuzu belirttiğiniz. Ama bir kez de sizden dinlemek istiyoruz. Hem İsrail-Filistin meselesinin geneline dair hem de bu insani ara vermeler bir noktada bir barışa sürüklenir mi? Sizin öngörünüz nedir?
Tabii İsrail'in Filistin'e yönelik müdahaleleri yeni değil. Ekim ayında başlayan saldırılarla ve işgalle sınırlı değil. Aslına bakarsak İsrail'in ilk kurulduğu 1948'den beri Filistin toprakları üzerinde yayılmacı emellerini gerçekleştirmek üzere muhtelif saldırıları, dönem dönem katliam boyutuna varan saldırıları söz konusu olmuştur. Bugün açısından aslında hastanelerin dahi bombalandığı bir saldırıyla karşı karşıyayız. Ve burada da aslında kapitalist emperyalist sistemin nasıl bir vahşi düzen olduğunu, bu sistemin parçası olan devletlerin nasıl bir ikiyüzlü politika izlediğini bizzat İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısında da görmüş olduk. Benzer bir durumu Rusya-Ukrayna savaşında da, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde de gördük. Çünkü örneğin göçmenlere kapısını kapatan Avrupa devletleri Ukrayna'dan gelen göçlere karşı sınırlar kapılarını sonuna dek açmıştı. Bu iki yüzlü tutumlardan birisiydi. En ufak bir şeyde Birleşmiş Milletler'inden pek çok sözde demokrasinin beşiği diye kendisini adlandıran devletlerin açıklamaları genelde işte kaygı duyuyoruz. Bu saldırılar geri çekilsin, insani boyutta ele alınsın gibi kısmen hani daha mesafeli açıklamalar olurdu. Ancak bu İsrail saldırılarında gördük ki son saldırıda bırakın İsrail'e bu yönde temkinli de olsa halka yönelik saldırılarını eleştiren bir açıklamayı bırakın, kendi ülkelerinde Filistin halkıyla dayanışma destek eylemlerinde bulunan yurttaşlarına karşı müdahalesiyle, polis müdahalesiyle, emniyet güçlerinin müdahalesiyle karşılaştık. Fransa'da da bu yaşandı, Yunanistan'da bu yaşandı, Almanya'da bu yaşandı, pek çok Avrupa ülkesinde, hatta Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamında bu müdahale yaşandı. Tabii buradan bakınca bu salt bir İsrail'le Filistin'in iki devletin karşılıklı bir güç savaşı ya da bir topraklara dair senin olacak benim olacak kavgası ve savaşı değil tek başına. Çünkü şunu biliyoruz ki aslında bu savaşın gerisinde bir deniz alanları yetkisine dair tartışmalar söz konusu. İşte Güney Kıbrıs üzerinden ve Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Yunanistan Türkiye arasındaki tartışmalar, çatışmalar dönem dönem, İsrail-Lübnan çatışmaları, İsrail-Filistin çatışmaları, bütün bunlar aslında bir kuşkusuz alana dair çeşitli petrol rezervlerini de bunun içerisine dahil edebiliriz. Bunun bir etkisi vardır ama asıl olarak esasında bölgelerin tümüne baktığımızda işte Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, son dönemlerde Balkanlar aslında toplam buralardaki çatışmalı hal, savaşlar, ülkelerin kendi içerisindeki çeşitli etnik ya da dinsel grupların kışkırtılarak buralardaki iç çatışmaların körüklenmesi, bu ülkelerdeki iktidar devirme, iktidar kurma kavgalarının asıl perde arkasında yaşanan gerekçe işte petrol ve doğalgaz rezervleri, enerji dağıtım koridorlarının denetlenmesi ve iktisadi olarak elde edilen bu gücün bir parçası olarak da dünya siyasetinde egemen olma savaşı. Bu bir tarafta ABD ve müttefikleri, Rusya ve müttefikleri ve arada denge siyaseti güden ama temel eksen açısından ekseni değişmeyen ülkelerin rol aldığı bir çelişkiler ve çatışmalar yumağı içerisindeyiz. İşte İsrail'in de Filistin'e biraz müdahalesini böyle anlamak evet. lazım.
Çok kısaca Türkiye'nin buradaki rolünü de açıklar mısınız? Yani bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumu ve açıklamaları, İsrail'in sonuna kadar arkasında bir Türkiye hükümeti görüyoruz. Ama gerçek böyle mi?
Şimdi ağzını açtığında Erdoğan İsrail'e ve İsrail devlet yönetimine laflar ediyor, polemikler yapıyor. Hatta tarihe geçen One Minute meselesi de bunun bir parçasıydı. Bir taraftan ekran önünde ya da kamuoyu önünde bu tür polemikler yapılırken aslında İsrail'le ticaret de devam ediyor. İktisadi anlaşmalardan tutalım, askeri anlaşmalara kadar, ticaret anlaşmalarına kadar, her tür anlaşma, kültürel anlaşmalara kadar, her türlü devletler arası ilişkiler ve anlaşmalar devam ediyor. Biz İsrail ile ikili ilişkileri kesin, ikili anlaşmalar iptal edilsin dediğimizde, canım devletler arasında böyle bir hukuk var, böyle şey mi olur gibi bir açıklamayla, bir izahla iktidar ve iktidar yetkili iktidarı destekleyen çeşitli güçlerin böyle yaklaşımıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Devletlerin çıkarları dediğiniz şey belli bir sermaye grubunun çıkarlarıdır. İşte şimdi son İsrail saldırısında da şunu gördük ki Türkiye'de ticaret gemileri, Erdoğan'ın oğlunun ortaklığının olduğu şirketlerde dahil aralıksız limanlardan işlemeye devam ediyor. Dünya ticareti devam ettiği gibi Türkiye ticareti de devam ediyor. Sonra deniyor ki efendim ticaretten geri mi kalalım biz? O zaman mevzu Filistin halkının geleceği ise, mevzu Filistin halkının varlıkla yokluk meselesi ise evet ticaretten de geri kalacaksın. Bir avuç sermaye grubu, bir avuç tüccar buradan kâr etmezse etmesin. Ama orada eğer Filistin halkıyla bir dayanışma destek içerisinde olacaksanız İsrail devletine yaptırım uygulamak durumundasınız. Maalesef böyle bir ikiyüzlülükle karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz hem bölgedeki emperyalist ülkelerin ve onların işbirliği yaptığı ülkelerin bölgedeki müdahalelerine baktığımızda, özellikle Orta Doğu coğrafyasını düşündüğümüzde bölgede barış ve ülkede demokrasi eksenli mücadelemizi sürdürüyoruz. Filistin içinde özellikle Filistin halkının ve İsrail halkının eşit haklarla bir arada yaşayabileceği ve iki devletli çözümün en doğru çözüm olabileceğini düşünüyoruz ve bu eksende de çağrılarımızı yürütüyoruz. Filistin halkıyla şimdi dayanışma zamanı.
Evet. Peki biraz artık içeriye doğru gelirsek yine aslında biraz bırakılan yerden gidelim. Yani bu ticaret meselesi böyle tartışılırken bir yandan bir bütçe dönemine girdik. Dolayısıyla 2024 yılı bütçesi tartışmaları vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çeşitli tartışmalara da şahit olduk, çeşitli bakanlıkların bütçeleri üzerinden özellikle. Ve kabul edildi komisyonlarda ve 2024 bütçesi geçmiş oldu. Bu bütçe tartışmalarında neler gördük? Sizler nasıl değerlendirdiniz bütçe görüşmelerini?
Şimdi bütçenin bütününe baktığımızda aslında bu bütçe vergi gelirlerinin artırılması ve giderlerin de sermaye gruplarına teşvik istisna olarak planlanması şeklinde hazırlandığını gözlemleyebiliyoruz. Biliyorsunuz 2024 bütçesinden önce orta vadeli program ve 12. kalkınma planı açıklanmıştı. Aslında bunlar birbirini tamamlayan belgeler niteliğinde. Yani iktidarın önümüzdeki 3 yıl boyunca uygulayacağı ekonomi politikaları ve iç siyasette, dış siyasette ki yönelimini, yol haritasını ortaya koyan belgeler niteliğinde. Aslında 2024 bütçesinin yanına tabii asgari ücret tartışmalarını da koymamız gerekiyor. Paralel yürüyecek. Ama şimdi bu tartışmalar sürerken birdenbire değil mi, yolsuzluk ve usulsüzlük tartışmaları da gündeme geldi. Yani bir tarafta insanların, bu çalışanların %60'dan fazlasının...
Şuraya gireceksiniz sanıyorum. Kara para aklama tartışmaları. Biraz magazinsel yürüyor sosyal medyada işler ama daha hiç büyük parçasını
hiç öyle değil. Çünkü burada işçilerin %60'ının asgariye mahkum edildiği bir ücret düzeni var. Yani 11 bin civarında bir ücretle bu ülkenin işçilerinin %60'ı çalışıyor ve geçinmeye çalışıyor. Ama bir taraftan da milyon dolarların, milyonlarca liraların nasıl kolaylıkla dolandırıcılık örneği olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bu kendiliğinden bir bankacının, bir banka müdürünün dolandırıcılık hikayesi değildir. Bu dolandırıcılık hikayesini besleyen, yazılmasına neden olan şey bu iktidarın politikalarıdır. Bakıyoruz hak yok, hukuk yok, adalet yok, anayasayı tanımayan, anayasayı takmayan bir yargı sistemi ve Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Yine yasaları dinlemeyen bir eski İçişleri Bakanı ile karşı karşıyayız. Ne demişti? Siz yıkın, yasa, hukuk arkadan gelir. Bu bir sistem, bir kural olarak oturmuş durumda. İşte böylesi bir kuralsızlık, haksızlık, hukuksuzluk içerisinde adeta bir mafya düzeni bankacılık sistemine de gelmiştir. Aslında bankacılık sistemi resmi bir hırsızlık düzeni diyebiliriz işçiler ve emekçiler açısından. Bütün bu milyonlarca liraların döndüğü bir atmosferde şimdi işçiler için, emekçiler için asgari ücret tartışması yürütülüyor ve bu asgari ücret tartışmasında şöyle yürütüyorlar. %30 mu? %40 mı? Enflasyon ne kadar olacak? Efendim, oysa ki zaten enflasyon ne kadar olacak? TÜİK'in enflasyon oranlarını bir kenara bırakırsak, zaten gerçek enflasyonun %100'leri aştığı bir dönemi yaşıyoruz. Ama aynı zamanda şu son bir yılda bile işçilerin ve emekçilerin satın alma gücündeki azalmadan bahsediyoruz. Çünkü sürekli işte vergiler artıyor, temel tüketim mallarına zamlar geliyor, ÖTV, KDV gibi vergiler artıyor. Ve aslında 2024 bütçesi de tam da gelir kaynaklarını gelirler vergisinden ÖTV, KDV gibi işte yatları, katları olan, trilyonlarca lira geliri olan sermaye gruplarıyla asgari ücretlinin eşit ödediği dolaylı vergilerle getiriliyor. Ama diğer taraftan torba yasaya bakıyoruz. Şimdi vergi gelirleri bu kesimden alınırken oluşturulan gelirlerin kimlere gider olarak harcanacağını da görüyoruz. Şimdi büyük finans grupları için, ticari ihracat şirketleri için çok açık vergi istisnaları, vergi indirimleri, teşvikler söz konusu bu yeni torba yasada. Yani işçiden, emekçiden esirgenen asgari ücret, insanca yaşayabileceği bir ücret, kolaylıkla sermaye kesimine vergi istisnaları, vergi teşvikleri ve vergi indirimleri olarak planlanabilmekte ve şimdi aslında komisyonda görüşülüp meclis gündemine gelecek torba yasada 2024 bütçesini tamamlayacak şekilde planlanan bir torba yasa. Tamamen sermaye grupları için bir yağma alanını genişleten bir yasal düzenlemeyle karşı karşıyayız. Yani tek tek saymışlar. İşte efendim döviz getirisini artıracak şu şu şu faaliyetlere vergi indirimi %50'den %80'e. Hiç vergi almayın bari. Yani %80 diyelim ki 100 lira vergi ödeyecekse 80'ini ödemeyecek, 20 lirasını ödeyecek. Öyle düşünün. Ya da işte yurt dışına hizmet olarak verilen sağlık, mühendislik, mimarlık, yazılım gibi hizmetlerin önemli bir kısmı niye? Döviz getireceği için güya vergi indirimine tabi tutuluyor. Yani işin doğrusu bugün açıklama da yaptık biz parti evet. olarak. Asgari ücrete kaşıkla, sermayeye teşvik torbayla veriliyor şeklinde. Hakikaten bütün ekonominin yükü işçilere, emekçilere, üretici köylülere, küçük esnafa yüklenirken, sefalet içerisinde yaşama emeklilere, emekliler, işçiler sefalet içinde yaşamaya mahkum kılınırken, ülkenin bu kesim tarafından üretilen ekonomik kaynakların sermaye kesimine nasıl peşkeş çekileceğini bu programlarla, bu belgelerle, bu planlamalarla görmüş olduk. Bu açıdan da 2024 bütçesi de 2024 için tartışılan asgari ücrette tam bir sefalet ücreti, 2024 bütçesi de işçiler, emekçiler için vergi yükünün arttığı, sömürünün arttığı, temel tüketim harcamalarının arttığı bir bütçe olacak. Sermaye kesimlerinin ise adeta cenneti yaşayacakları bir bütçe olacak. Ama bu gidişatı tersine çevirebiliriz diye düşünüyorum ben.
Bir parantez, şunu şöyle sormak istiyorum. Şimdi çok gündemdeyken o konudaki görüşleriniz de merak ediliyor. Ya bu az önce satır arasında söylediğiniz işte kara para aklamalar, dolandırıcılık, sazan sarmalı gibi çok çeşitli tanımlarla duyduğumuz aslında toplumunda o dolandırıcılık sadece dolandıranla dolandırılan arasındaki bir mesele mi, yoksa bir sistem meselesi mi?
Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela banka müdürü bu güç miktarı çok yüksek bir dolandırıcılık için mesela cesareti nereden buluyor? Şimdi Denizbank açıklama yapıyor. Diyor ki işte diyor bizim bankamızın bu uygulamayla bir alakası yok. Ve 10 yıldır bu kadın öyle ya da böyle dolandırıcılık yapıyor ve bir bankanın müdürü. Bundan bankanın haberinin olmaması mümkün müdür? Ya da mali müfettişlerin bu girdileri görmemiş olması, denetlememiş olması ya da buraya para yatıranların etrafından hiç mi konuşulmadı, bilgisi olmadı? Hayır. Son ana kadar, son dakikaya kadar işte artık hırsızlık ya da dolandırıcılık saklanamaz bir boyuta, engellenemez bir boyuta geldiği anda faş oluyor. Ondan sonra patlıyor olay. Pek çok şeyde bunu olduk ama işte asıl cesaret aldıkları şey, bir düzen var. Bu düzen kara düzen memlekette. Çünkü bu düzende en başta Cumhurbaşkanı eğer anayasayı tanımıyorsa, şimdi bakın döndük Demirtaş kararları, AHİM, Kavala kararları. Ne dedi Erdoğan? Hayır, ömrünün sonuna kadar orada kalacak dedi. Ne AHİM kararı ne AYM kararları dinlenmedi, dikkate alınmadı. Çünkü kararı bir kişi veriyor. Çünkü yargı sisteminde bir işleyen anayasa mahkemesi var. Üstelik bizim öyle demokratik falan bulmadığımız bir yargı sistemi, eleştirdiğimiz bir yargı sistemi. Ama buna rağmen yok sayılıyor. Yine anayasa, bunun pek çok hükmü yok sayılıyor. Bu örnekleri Can Atalay kararı mesela. Hak, hukuk nerede, kural nerede? İşte devlette girift olarak çalışan bu kuralsızlık, aslında dolandırıcılara, hırsızlara olanak sağlıyor, zemin sunuyor. Buradan cesaret alıyorlar, güç alıyorlar. Şimdi bizim de çok konuştuğumuz bir şey, anayasada değil mi? Bir sendikadan fazlaya, sendikaya üye olmak hak. Hatta bir sendika bile değil, siz birden fazla sendikaya üye olabilirsiniz. Bu hakkı kullanabilirsiniz, anayasal bir hakkınız. Ama işçiler bu hakkı kullandığında başına ne geliyor? İşten atılıyor. Üstelik çeşitli utanç verici, yüz kızartıcı bir suç gerekçe gösterilerek çıkışları veriliyor.
Kod 49 diyebiliriz.
Evet, evet. Bunun gibi gerekçelerle. Dolayısıyla burada işverene uygulanan yaptırım nedir? Sen işçi sendika üyesi olduğu için işten atıyorsun. Çok belli çünkü. Ama işveren demiyor ki sendika üyesi olduğu için işten attım. Ama çok belli, yetkiyi alınca sendika ya da işçilerin sendika üyeliği ortaya çıkınca düne kadar ödüllü pek çok işçi bugün verimi düşük diye, yok yüz kızartıcı suç işledi, amirine saygısızlık yaptı gibi sudan gerekçelerle işten çıkarılabiliyor ve Çalışma Bakanlığı da bunu seyrediyor. Seyrettiği gibi bu uygulamaya zemin açıyor. Bu yetmiyor. Emniyet güçleriyle, yargı güçleriyle tamamen patronun o haksız, hukuksuz eylemleri desteklenecek bir şekilde yeniden örgütleniyor. Dolayısıyla şeye de baktığımızda Türkiye'deki mafya hesaplaşmasına, kara paranın aklanma düzenine, bütün şimdi geçen gün konuşuyoruz. Dış basında Türkiye şöyle tanımlanıyor diyor basından arkadaşlar. mafyanın merkezi oldu, uluslararası uyuşturucu ağının geçiş noktası oldu ve kara para aklama merkezi oldu gibi bir şeyle, yaklaşımla Türkiye'yi böyle tanımlıyorlar. Şimdi bu Türkiye kendiliğinden bu tanımlamaya oturmadı. Bu iktidarın politikaları neticesinde bu tanımlama Türkiye'nin sırtına yapıştı. Dolayısıyla banka soyguncuları da, daha doğrusu banka soyguncuları demeyelim de, bankacılık adı altında soygunculuk faaliyeti, dolandırıcılık faaliyeti yürütenlerin de işte beslendiği düzen, bu düzen, beslendiği politikalar bu politikalar diyebiliriz kısacası.
Peki o zaman biraz daha örnekler üzerinden yine az önce satır arasına değindiğiniz yere geçelim mi? Hem tam bıraktığınız yerden de, yani bu düzen böyle gitmeyecek demiştiniz. Bu düzenin böyle gitmemesinin, gitmeyecek olmasının örnekleri var mı diye öncelikle soralım. Yani şöyle, şimdi irili ufaklı çeşitli eylemlikleri görüyoruz. İşçiler söz söylemeye çalışıyorlar. Özellikle ekonomik anlamdaki talepleri çok can yakıcı bir şekilde ortada duruyor. Biraz hem bize verebileceğiniz örnekler varsa o örnekler üzerinden gitmek isteriz. Hem de şöyle soralım, yani dolandırmayan ya da dolandırılmayan işçilerin suçu ne? Bu soğukta, karda, kışta fabrika önlerinde direniyorlar.
Ya tabii mesela aslında hükümetin emek dünyasına nasıl yaklaştığını en son işte Antep'te Özak işçilerinin hem çalışırken yaşadığı zulüm, hem direnişe geçtiğinde güvenlik güçleri tarafından gördüğü şiddet adeta bu hükümetin bir aynası gibi, politikalarının bir aynası gibi. Yine İstanbul'da asır plastik işçileri, ya işletme kapanıyor ama işçilerin ücreti ödenmiyor. Biliyorsunuz alacaklar kısmında da firmalardan bankalar alacaklarını önce alırlar, icra takipleri alacaklarını önce alırlar. En son kalırsa işçilere kalır alacakların ödenmesi. Dolayısıyla burada da asır plastik işçileri de alacaklarını, ya hakları olan şey, işçiler çalışmış ve hak ettiği ücret ödenmeden adamlar faaliyeti bitirmişler ama mal varlığı var bu fabrikaların. Kendi sermaye kaynakları var ve işçilerin haklarını vermeleri gerekir. Hem ücretlerini hem tazminatlarını. Ama bu haklarını talep ettiklerinde gazlı, biber gazlı müdahaleye maruz kalabiliyor işçiler. Yine Pekintaş işçileri bir yıldır direnişteler. Türk Metal'e üye oldukları için, sendikalı oldukları için işten atıldılar bunlar. Onların da mesela, bunlar sadece birkaç tane örnek. Yani anayasal hakkını kullanmak için işçiler sendikaya üye oluyorlar. Bunu patron fark ettiği anda kapının önüne koyuyor ve işçiler direnişe başlıyor. İşte orada karşılaştıkları muamele şu. Normalde bir anayasal hakkı kullandığı için o hakkın güvencede olması gerekir ve olması gereken ne diye bekleriz biz? Değil mi? Bu suçu işleyen patronun, işverenin normalde araştırılması, soruşturulması, denetime tabi tutulması, yargılanması, ifadeye çağrılması, ama öyle olmuyor bizim memleketimizde. İşçiler gözaltına alınıyor ki en son işte Özak işçilerinde olduğu gibi bir işçilerin üye olduğu bir Teksen sendikasının genel başkanı dahil çeşitli yöneticileri ve örgütlenme çalışması yürüten arkadaşlar gözaltına alındılar. Birkaç saat tutuldular gerçi ama bu bile başlı başına bu iktidarın işçilere ve emek dünyasına yaklaşımını göstermesi bakımından önemli bir örnektir diye düşünüyorum. Aslında değişimin öznesi, biz en baştan beri şeyi söylüyoruz. Yani seçimlerde de bunu çok ifade etmiştik. Tek başına sandıkla bu gidişat değişmez diye. Aslında işçi sınıfı ve emekçi sınıfların, halkın örgütlü gücüyle ve mücadelesiyle biz değişimi yaşarız. Tarihte de bunun örneklerini yaşadık. Pek çok örnekler veriyoruz. 15-16 Haziranlar bunun bir örneğidir. Kavel direnişi, Kavel grevi örneğin. Grev daha yasada yokken Kavel grevi fiilen bir grev olmuş ve yasaya grev hakkının girmesini sağlamıştır. 15-16 Haziran direnişi bir yasayı değiştirmiştir. 78 gün süren tekel direnişi çalışma yasasını değiştirmiştir. 89'da başlayıp, hatta 86'da ilk direnişlerle başlayıp 90'larda devam eden işte madenci yürüyüşü, bahar eylemleri, bütün bunlar 12 Eylül askeri faşist darbesinin siyasal düzenini değiştirmiş ve onun baskılarını geriletmiş bir işçi hareketidir. Yine metal fırtınasına bakalım. İşçiler hem sendikalarını sendikal bürokrasiye karşı verdikleri mücadelede de metal patronlarına karşı verdikleri mücadelelerde de önemli kazanımlar elde ettiler. İşte TEPAY işçileri sözleşme imzalandıktan sonra yeniden zam almayı başardılar ücretlerine. Yine bundan 3-5 yıl önce Boş işçileri imzalanmış toplu sözleşmenin üstüne ekzam almayı başardılar eylem ve etkinliklerle. Dolayısıyla aslında bu gidişatı toplam bir iktidarın tek adam tek parti yönetiminin hem ekonomik alandaki işçi sınıfı, emekçi sınıflar ve toplam bütün bir halka yönelik saldırılarını püskürtecek olan da siyasal alanda politik baskıları, yasakları, özgürlüklerin kısıtlanmasını da kısıtlanması uygulamalarını da geriletecek olan güç de işte halkın, işçilerin, emekçilerin mücadelesidir. Biz bu açıdan önümüzdeki dönem açısından bu mücadeleye dayanan mücadele güçlerinin birlikteliğini, ortak mücadele platformlarını ve mücadele ittifaklarını oldukça önemli görüyoruz. Ve önümüzdeki dönem yerel seçimlere giderken de bu bir rejim tartışması yaparak yani kayyum rejimine karşı tek adam yönetiminin kararlarının esas olduğu yukarıdan aşağıya sadece bir Erdoğan değil sistem öyle bir sistem ki Erdoğan'dan başlıyor yukarıdan aşağıya kendini tek adam gören herkesin kendi kararını uyguladığı bir siyasal sistemle karşı karşıyayız. Bu siyasal sistemi değiştirecek güç rejim tartışmalarıdır, halkın örgütlü gücü ve mücadelesidir. Biz de yerel seçimlere giderken hem çeşitli emek, demokrasi, barış ve halk güçlerini birleştirme ve bu düzeni değiştirecek bir mücadele, bu gidişatı değiştirecek bir mücadelenin üzerinden belki yerel yönetimleri planlama tartışmalarını sürdürüyoruz çeşitli çevrelerle.
Evet, yani şimdi bir az zaman kalmışken yerel seçimlere onu biraz daha açmanızı isteyelim. Çünkü merak ediliyor bu konu özellikle. Pek çok yani siyasi olarak pek çok ittifak tartışılıyor. Bu Cumhur İttifakı için de böyle, Millet İttifakı için de böyle. Ve günün
Millet
sonunda...
Kaldı mı? Parçalandı, yani Erdoğan tarafından parçalandığını düşünüyorum ve aynı zamanda işte çeşitli muhalefet partilerine de çeşitli operasyonlar çekildiğini gözlemliyoruz.
Peki o zaman şöyle soralım. Emek ve Özgürlük İttifakı kaldı mı? O devam ediyor mu?
Dağıldı değil. Dağıldığını söyleyemeyiz. Tabii ki seçimlerden sonra bir iç tartışmasında yoğunlaştı Emek ve Özgürlük İttifakı. Ama Millet İttifakı gibi dağılmasını ilan eden bir ittifak değil. Tartışıyoruz seçimlerden sonra. Hani hem dönemi konuşuyoruz hem dönemin ihtiyaçlarını konuşuyoruz. Ama Emek ve Özgürlük İttifakı'yla sınırlı bir tartışma da değil. Biz yerel seçimlere giderken hem şu şeyi düşündüğümüzde orta vadeli program, 12. Kalkınma Planı, 2024 bütçesi ve bütün bu iktisadi niteliğindeki belgelerin aynı zamanda politik bir özelliği var. Çünkü bu iktidar rıza üretemediği yerde baskıya, zorbalığa yaslanacaktır, yasaklara yaslanacaktır. Dolayısıyla bu otoriterliğe ve baskılara karşı da bir mücadeleyi nasıl öreceğimizi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yerel seçimlere giderken yerelin özgünlüklerini de dikkate alan birliktelikleri nasıl kurarız tartışmalarını da yürütüyoruz. Birkaç toplantı yapıldı. Aşağı yukarı 24-25 kurum katıldı bu toplantıya. Kuşkusuz partilerin sorumluluğu var burada. Önemli bir sorumluluktur bu. Mücadelede ve güçleri birleştirmede. Ama partilerle sınırlı bir birliktelik değil. Sendikaları da, meslek örgütlerini de, çeşitli demokratik kitle örgütlerini, işte eşit yurttaşlık hakkı için mücadele eden, laiklik için, Alevileri de, laiklik için mücadele eden emek ve demokrasi güçlerini de kapsayacak bir mücadele platformuyla bizim bu gidişatı değiştirmemiz gerekiyor. Biraz buna kafa yormaya çalışıyoruz.
Peki CHP'deki bu değişiklik, yönetimdeki değişiklik sizin tutumunuzda herhangi bir farklılık ya da değişiklik yaratır mı?
Biz partilerin değişen başkanlarına ya da yönetimlerine göre pozisyon almayız. Dolayısıyla bizim açımızdan şudur, ülkenin demokratikleşme mücadelesinde eğer CHP bu demokratikleşmenin yanında yer tutacaksa, o Kürt sorununun demokratik eşit haklara dayalı çözümünden gerçek bir inanç özgürlüğüne dayalı laikliğe kadar halk iradesinin egemen olacağı bir siyasal düzene ve devlet yönetimi siyasi rejime kadar yargı sisteminin yeniden düzenleneceği bir rejime kadar geniş bir demokratikleşme tartışması yürütüyoruz biz. Kadınların hak eşitliğini aldığım. Yine 85 milyonun ürettiği değerlerin 85 milyon için harcanacağı bir iktisadi politikaların uygulanacağı bir sistemi tartışıyoruz. İşte CHP bu tartışmanın bir parçası olursa, bu mücadelenin bir parçası olursa elbette ki birlikte mücadele ederiz. Biz mücadele ortaklarımızdan birisi olur. Bu açıdan hani yanlış buluruz kişilere göre ya da değişen yönetimlere göre bir umut olma ya da umutsuzluk olma halini evet. Hayat gösterecek biraz.
Evet, yerel seçimleri daha çok konuşacağız diyelim. Peki şimdi tüm bunlar yaşanırken özellikle bir de çarpıcı olarak işte bu anayasa tartışmalarının sıcak olduğu bu günlerde, işte işçi eylemlerinin hareketli olduğu bu günlerde ve asgari ücretin belirlenmesine artık haftalar kalmışken Emek Partisi Kongresi'ni düzenleyecek. 10. Kongrenize gidiyorsunuz. Biraz aslında bütününü nasıl değerlendirdiğinizi memleket halinin, ahvalinin anlatmış oldunuz. Ama biraz da kendinize dair, kendi çalışmanıza dair ve 10. kongrenize de giderken nasıl tartışmalar yaptınız? Buradan güçlenerek çıkmak yönünde ne vaat ediyorsunuz diye soralım.
Tabii Emek Partisi için kongre süreci aynı zamanda kendi geçmiş 3 yıllık çalışmasını ve faaliyetlerinin muhasebesini yaptığı bir konferanslar süreci de oluyor. Dolayısıyla bizim en ufak bir mahalle birimimizden fabrika ve sanayi birimlerimize kadar bu çalışmayı sürdürüyoruz. Nasıl bir 3 yıl içerisinde çalışma yürüttük, nerelere müdahale ettik, zayıflıklarımız nelerdi, eksikliklerimiz nelerdi, buralardan çıkardığımız dersler nelerdir ve buna karşı mücadeleyi nasıl örgütleyeceğiz? Bunu tartışmaya çalışıyoruz. Yani geçmiş 3 yılın muhasebesi, çıkardığımız dersler, deneyimler ve önümüzdeki 3 yılın mücadele planı. Biraz biz konferans süreçlerimizi böyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla aslında bugün AKP iktidarı eliyle uygulanıyor ama asıl olarak bugün Türkiye'deki tekellerin ve yabancı ve yerli tekellerin bir programıdır bu deminden beri bahsettiğimiz işte OVP'si, 12. Kalkınma Planı, 2024 bütçesi. Bütün bunların toplamı aslında önümüzdeki 3 yılda nasıl bir sermaye programıyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla biz yürüttüğümüz bu kendimizi muhasebe ettiğimiz tartışmalardan yenilenerek, güçlenerek önümüzdeki dönem bu sermayenin tekellerin programına karşı mücadelenin sorumluluklarını yerine getirecek bir parti olarak çıkmayı hedefliyoruz. Tartışmayı böyle yürütüyoruz. Dolayısıyla bunu kuşkusuz Emek Partisi olarak tek başımıza yapmayacağız. Bunu emek güçleriyle, demokrasi güçleriyle, mücadele müttefiklerimizle birlikte yapacağız. Genel kurullarımızda, kongrelerimiz, konferanslarımızda bu tartışmaların çalışmaya ve eyleme dönüşmesi açısından hem olanaklarımızı değerlendirdiğimiz hem gücümüzü ortaya koyduğumuz faaliyetler olacak. Bu açıdan iyi tartışmalar yürüttüğümüzü düşünüyorum.
O zaman çok özür dilerim. Çok kısaca sizin yorumunuzu merak ediyorum. Siz peki geçtiğimiz 3 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kuşkusuz işçiler içerisindeki, emekçiler içerisindeki çalışmalarımızda ilerlediğimiz, yol kat ettiğimiz bir çalışma olarak değerlendiriyoruz. Eksikliklerimiz yok mu? Var. Çeşitli eksiklik olarak değerlendireceğimiz ya da etkili müdahale edemediğimiz yerler yok mu? Var. Kendi çalışmamız açısından daha disiplinli, daha sıkı, daha ısrarlı çalışma yürütme açısından çıkardığımız dersler yok mu? Var. Dolayısıyla toplam bunların değerlendirmesi üzerinden eksiğimizle, yaptıklarımızla, yapacaklarımızla bir ilerlemeyi biz düşünüyoruz. Yoksa hani şunda çok açığız. Acımasızca kendimizi eleştiririz biz Emek Partisi olarak. Eksiğimiz neyse, yanlışımız neyse varsa. Ama aynı zamanda yaptığından da öğrenen bir partiyiz. yaptığından ilerleyen bir partiyiz yürüttüğü çalışmadan. Bu açıdan da hani yürüttüğümüz çalışmalar bizim aynı zamanda nereden ilerleyeceğimizi de gösteriyor. İşte konferanslarımız, kongrelerimiz biraz bu yürüyeceğimiz yola ışık tutuyor. Evet. Bu açıdan bu gidişat değişecek diyoruz. Bu düzen değişecek, bu gidişat değişecek.
Evet, peki. Sloganınız bu mu?
Sloganımız bu değil tabii ki. Ama şeyimiz, umudumuzu tazeleyen duygumuz bu. Özellikle kapitalist emperyalist sistemin hem Ukrayna Savaşı'nda hem İsrail-Filistin Savaşı'nda nasıl bir ikiyüzlü, nasıl bir vahşi tutum aldığını ortaya koymuştuk. Gerçekten bu düzen hem çalışma yaşama açısından hem halkların geleceği açısından vahşi bir düzen, barbarlık düzeyinde vahşi bir düzen. Bu nedenle şiarımız barbarlık yenilecek, işçi sınıfı kazanacak, halklar kazanacak. Çünkü halkların da eşit haklara dayalı birlikteliği ve özgürlüğü önemli.
Evet. Peki 24 Aralık'ta?
24 Aralık'ta genel kongremiz var Ankara'da, Kocatepe Kültür Merkezi'nde. Tabii buradan bütün işçi sınıfımızı, emekçi sınıfları ve halkımızı kongremize davet etmiş olalım aracılığınızla.
Peki, çok teşekkür ederiz. Bizler de izliyor olacağız zaten. Size kolaylıklar diliyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Evet, Gündem Özel'in sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşça kalın.